Ayrım 42.
Spinoza'nın yaşadığı hayat tam haliyle bir bilgi hayatıdır. O hayatı ile öğretisini canlı bir şekilde yaşamıştır. Bütün dış değerler karşısında bağımsız kalmayı bilmiş, gereksinimlerini en aza indirerek kendisini tamamıyla bilime ve düşünmeye vermiş, bütün mutluluk ve sevincini bunda bulmuştur. Yaşadığı günlerde peşini bırakmayan din bağlazlığı, öldükten sonra da onu rahat bırakmamış, onu dinsizliğin korkunç bir örneği diye damgalamayarak hayat ve eserini iftira ve önyargıların baskısı altında unutturmak istemiştir. Onun gerçek değeri ölümünden ancak 100 yıl sonra anlaşılacaktır. Bu bakımdan en büyük hizmeti de başta Lessing ile Goethe olmak üzere Alman idealistleri görmüşlerdir. Yapıtları, Descartes felsefesinin ilkeleri, bir gence verdiği derslerin bir araya getirilmesinden meydana gelen ilk yapıtı, teolojik politik inceleme, bilim ile dinin kesin olarak ayrılmalarını savunan bu yapıt yukarıda sözü geçen tepkiye yol açmıştır. Etika, ahlak, ana yapıtı, devlet üzerine inceleme, analığın düzeltilmesi üzerine inceleme, tamamlanmış bir yapıttır. Tanrı, insan ve insanın mutluluğu üzerine inceleme ve mektupları. Spinoza'nın öğretisi çeşitli etkilerden oluşmuştur. Bu öğretinin biçim kazanmasında Yahudi mistikleriyle skolastiklerinin yanı sıra Giordano Bruno'nun panteizmiyle yeni doğa biliminin de yeri vardır. Ama Spinoza felsefesi en büyük ve kesin etkiyi Descartes felsefesinden almıştır. Dedüktif matematik yöntem Spinoza felsefesinin de güvenip kullandığı biricik yöntemdir. Töz sorunu onun felsefesinin de ana problemidir. Bilgi ve yöntem anlayışında Spinoza felsefesinin çıkış noktası Tanrı bilgisi kavramıdır. Bu kavram bu sistem için yalnız çıkış noktası değil, varılmak istenen son erektir de. Bütün sistemin başarmak istediği iş bu Tanrı'yı bilmek kavramında toplanmaktadır diyebiliriz. Spinoza geliştiği bu işte şöyle bir ön teze dayanır. Bütün var olanları Tanrı belli ve değişmez bir düzene göre kendi özünden türetmiştir. Kökleri Tanrı'da olan bütün bu nesnelerin ideleri de onda olacaktır. Dolayısıyla Tanrı kavramını bilince bu kavramın kapsadığı bütün öteki ideleri de bunların birbirine olan bağlantılarını da bilmiş oluruz. Bu anlayış ile Spinoza panteizme en kesin formülünü kazandırmıştır. Bu formülde ide ile gerçek birbiriyle tam bir uygunluk halindedir. Buradaki mantıki sebep ile reel neden özdeş şeylerdir. Başka bir deyişle düşüncedeki bir düzen gerçekteki bir düzeni olduğu gibi karşılamaktadır. Nasıl Tanrı'nın kendisi gerçekteki her şeyin kaynağı ise Tanrı idesi de bütün bilgilerin kaynağıdır ve kaynağı olarak alınmalıdır. Bütün bilgileri kapsayıp kendisini toplayan tek bir ana kavramdan Tanrı idesinden kalkarak sırf bir takım düşünce işlemleriyle bütün bir felsefe sistemini oluşturmaya denemesinde Spinoza yöntem bakımından Descartes'i örnek olarak alır. Ona göre de doğa bilimlerinde ve kendi içinde çok başarılı olan matematik yöntem sağlam bir felsefe kurmayı göz önünde bulunduran bir reformda kullanılabilecek biricik yöntemdir. Böyle bir reforma girişirken gerçi Descartes da bir ana düşünceyi kendi bilincimizin varoluşu düşüncesinin çıkış noktası olarak almıştı. Ama onun buradaki bilgisi teorik bir bilgiydi. Onun çıkış noktasının değeri yalnız bilgi bakımındandır. Spinoza ise çıkış noktası olan düşünüyorum öyleyse varım önermesine bir çözümleme ile varmıştı. Onun uzun ve dolan başlı şüphesi bir çözümleme işinden başka bir şey değildir. Oysa Spinoza bu çözümlemeyi hiç gerekli görmez. Descartes gibi önce kendi varlığımızı bulup bunun içinde Tanrı kavramını aramaz, doğrudan doğruya Tanrı idesini mutlak, değişmez bir çıkış noktası diye baştan kabul ederek buradan hemen sistemini kurmaya girişir. Spinoza'nın kullandığı yöntemi matematik yöntem değil de geometrik yöntem demek daha doğru olur. Spinoza öteden beri rasyonel tanımlamanın ideali sayılan Öklid geometrisini örnek olarak almış, sistemine dıştan bu sentetik demonstratif bilimin formunu vermeye çalışmıştır. Nitekim ana yapıtı olan Etika'nın adı şöyledir. Etika, ordine geometrica demonstratiata, geometrik yönteme göre kanıtlanmış olan ahlak. Gerçekten de yapıtı ilk çağımızda bir geometri kitabı karşısında bulunduğumuzu sanırız. İlk önce tanımlar verilir, sonra aksiyonlar, bunun ardından önermeler ile bunların kanıtlamaları, en sonunda da notlar gelir. En derin metafizik sorular bu katı kalıplar içinde işlenmiştir. Bundan dolayı yapıtın ağır bir havası var. Bir yandan Spinoza'nın düşüncelerini içine sıkıştırdığı bu form, onun canlı mistik duygusuna pek uygun değil. Tanrı özlemiyle yüklü bir gönül burada kendini kupkuru bir şekilde dile getirmektedir. Ama öbür yandan Etika, Spinoza'nın düşünüşünün karakterini tam olarak da göstermektedir. Bu düşünüş, derin bir mistizm ile çok aydınlık bir rasyonalizmin eşine pek az rastlanır bir bağdaşmasıdır ve Etika da bu bağdaşmanın canlı bir örneğidir. Spinoza'nın geometrik yöntemi yalnız öğretisine dış formunu vermekle kalmamış, öğretinin içine de işleyerek dünya görüşünün karakterini belirlemiştir. Bu dünya görüşünde Tanrı'nın tek tek nesneler karşısındaki durumu, geometride uzayın tek tek şekiller karşısındaki durumuna benzetilir. Nasıl geometrici uzayla başlayarak bütün geometrik şekilleri, bunların aralarındaki bağlılıkları ve yasaları hep uzaydan türetirse, Spinoza da bunun gibi her türlü bilgiyi Tanrı görüşünden türetmek ister. Yalnız Tanrı'yı bilmek bakımından değil, onun ne olduğu bakımından da durum böyledir. geometrinin şekilleri için uzay ne ise tek tek nesneler için de Tanrı odur. Uzay geometrik şekillerin varoluşlarının koşuludur. Bu şekiller ancak uzay dolayısıyla var olabilirler çünkü onlar uzayın sınırlamalarından ya da uzayın şu veya bu biçimi almasından başka bir şey değildir. Bunun gibi bütün nesneler de tanrısal tözün çeşitli şekiller almasından başka bir şey değildirler. Tanrı bütün var olanların olabilirliğini kendinde bulunduran biricik tözdür. Nasıl uzay olmadan geometrik şekiller bir hiç iseler, nesneler de tanrısız bir hiçtirler. Nasıl geometrik şekiller uzaydan matematik bir zorunlulukla çıkarılıyorsa, tek tek varlıklarla tanrının özünden matematik bir zorunlulukla oluşurlar. Evren bir zorunlu bağlantılar sistemidir. İşte Spinoza, Descartes'in dualizmini maddi töz ile ruhi töz arasındaki aşılmaz ayrılığın güçlüklerini bu anlayışıyla çözecektir. Onun öğretisinde her şeyin biricik kaynağı olan Tanrı tek töz olacak, geri kalan her şey, ruh da, cisim de bu tek ve sonsuz özün birer görünüş şekli olacaklardır. Spinoza felsefesinin kilit taşı olan töz anlayışını iyice kavrayabilmek için dayandığı ana kavramları biraz yakından tanımak gerektir. Spinoza töz kavramını şöyle tanımlar. Töz, kendi kendisinde var olan, kendi kendisiyle kavranan, yani kavramı başka bir şeyin kavramına bağlı olmayan şeydir. Bu şu demektir. İlkin töz, kendi kendisinin nedenidir. Var olması kendi yüzündendir. Başka bir şeyden dolayı değildir. Sonra da töz kavramından daha yukarı olan bir kavram yoktur. Bütün öteki kavramlar ancak töz kavramının altına konabilirler. Töz kavramını kurmak için başka bir şeyin kavramına dayanamayız. Onu başka bir kavramdan türetemeyiz. Spinoza bu töz tanımı ile sırf sübjektif olan, yani yalnız düşünce çerçevesinde kalan bir tanımlama yapmadığına, bunun da objektif bir olguyu da bir gerçeğiyle formüllendirdiğine inanmaktadır. Başka bir deyişle bu tanımın ileri sürdüğünü karşılayan bir de gerçek de vardır. Tözün var olduğu hiç şüphe götürmez. Tözün yine özünden dedüktif olarak şu sonuçlar çıkar. Töz meydana gelmiş ve yok olacak bir şey değildir. Kendisini bölemez, sınırlayamaz ve ancak tek bir töz vardır. Bizim kendilerine varoluş yüklediğimiz bütün geri kalan şeyler ya tek tözün nitelikleri ya da görünüşleridirler. Spinoza'da töz, tanrı, doğa, özdeş kavramlardır. Bunlar aynı şeydirler. Dolayısıyla töz için söylenenler tanrı için de söylenmişlerdir. Bütün var olanlar tanrıdadırlar. Tanrı olmaksızın bunlar ne var olabilirlerdi ne de kavranabilirlerdi. Ruh da cisim de Tanrı'nın ana niteliklerindendir. Bunlar Tanrı'nın dışında ayrıca birer varlık değildirler. Tek tek nesneler ve görünüşlerin de Tanrı'nın dışında ayrı bir varlıkları yoktur. Asıl varlık olarak Tanrı bütün var olanların nedenidir. Yalnız Tanrı her şeyin nedenidir derken burada neden ile etkinin ayrı ayrı şeyler olduğu düşünülmemelidir. Etki yalnız nedenin özünü açması, kendisini gerçekleştirmesidir. Tanrı'nın yapıtı kendisinden ayrı bir şey değildir. Tanrı kendi kendisinin nedeni olduğu gibi var olanların da nedenidir. O içkin bir nedendir, aşkın bir neden değildir. Nesnelerin içindedir, dışında değildir. Tanrı ile görünüşleri arasında ancak şöyle bir ayrım vardır. Tanrı yaratan doğadır, görünüşler ise yaratılmış doğadır. Töz, Tanrı ya da doğa bir takım niteliklerle görünür. Spinoza, atribumu yani nitelikleri tözün özünü kuran diye düşüncenin kavradığı şey olarak tanımlar. Tanrı'nın, doğanın, tözün sonsuz nitelikleri vardır. Biz insanlar bunlardan yalnız ikisini, madde ile ruhu bilebiliriz. Tanrı'nın özü bize bu iki biçimde görünür. Bu özü biz ya madde dünyasında ya da tinsel, ruhi olaylarda kendini açığa vurmuş olarak görürüz. Tanrı'nın bizim bildiğimiz iki niteliğinden oluşmuş olan bu iki dünyanın her birinin kendisine göre bir yapısı, kendisine özgü bir yasallığı vardır. Bundan dolayı birini ötekinden türetemeyiz, birini ötekine geri götüremeyiz, birini ötekiyle anlayamayız. Onları ancak kendi içlerinde anlayabilir, her birinin kendine göre olan bağlantı ve nedenlerini gösterebiliriz. Tinsel dünyayı düşünce modusu ile, maddi dünyayı ise uzam modusu ile açıklayabiliriz. Bunların birinden ötekine bir atlama olamaz, onlar aynı bir tözün, aynı bir bağlantının iki ayrı yönüdürler. Spinoza, Tanrı'yı biricik töz ve bütün fenomenlerin içinde bulunan neden yapmakla Tanrı ile evren arasındaki başkalığı kaldırmış oluyordu. Tanrı ile evren aynı şeylerdir. Tanrı, kendi yapıtı olan evrenin içindedir, onun kendisidir. Evren, tanrısal özün kendisini geliştirmesidir. Madde ile ruhu aynı bir varlığın iki görünüş biçimi olarak anlamakla da Spinoza, Descartes'in töz dualizmini aşmış oluyordu. Artık ruh ile cisim iki ayrı töz değildir, aynı bir tözün özüne birleşmektedirler. Onun cismin dünyası ile ruhun dünyasını kendi içlerinde anlamak, birini ötekiyle açıklamaya kalkmamak düşüncesi de bir yandan Hobbes'un materyalizmine, öbür yandan da her türlü spiritüalizme karşıdır. Spinoza felsefesinde töz ile ana nitelikleri arasındaki ilgi, geometride uzayın boyutlarına olan ilişkisine benzetilebilir. Nasıl boyutları olmak uzayın önünde bulunan, özüyle ilişkili olan bir nitelik ise, bunun gibi atribümlerde tözün, tanrının, doğanın özüyle ilişkilidirler. Atribumlar yani nitelikler, tözün bayağı nitelikleri değildirler. Öz nitelikleri, ana nitelikleridirler. Bunlar tözle birlikte verilmişlerdir. Ancak nasıl geometrik uzayda 3 boyut bağımsız değillerse, nasıl yalnız uzay yapısının bir temel niteliğini gösteriyorlarsa, nitelikler de başlı başına olan şeyler değildirler, ancak tözün özünün geliştiği doğrultulardadır. Bundan dolayı atribumlar tözsüz olamaz ve bilinemezler. Ama tözün de kendisini geliştirebilmesi için atribumlar gereklidir. Tözün sonsuz atribumları arasında insan bilgisine açık olan yalnız iki tanesinin, düşünce ile yer kaplamanın ya da ruh ile maddenin arasında Spinoza'ya göre de doğrudan doğruya bir bağlantı yoktur. Ruhun içinde olup bitenler ancak bu dünyanın kendi koşullarına bağlıdır ve bu koşullar içinde anlaşılabilir. Madde içinde böyledir. Bundan dolayı birini ötekine bağlayamayız, birini ötekiyle açıklayamayız. Bunlardan her biri için ayrı açıklama ilkeleri kullanılmalıdır. Töz ile öz nitelikler arasındaki ilişki aynı şekilde atribumlar ile moduslar arasında da vardır. Tanrı'nın yani tözün sonsuz özünü belli bir biçimde açığa çıkaran her atributun sayısız değişmeleri, modifikasyon, modusları, görünüşleri, fenomenleri ile var olur. Moduslar ayrı ayrı görünüşler, nesneler, tözün atributumlar çerçevesindeki çeşitli halleridir. Spinoza modusu tözün bir belirlenimi ya da başka bir şeyde var olan bu başka şey dolayısıyla kavranabilen diye tanımlar. Bir şeyin varoluşunun nedeni bir başka şeydedir. Bu başka şeyin var olması da yine başka bir şey yüzündendir. Bu böyle sonsuzluğa kadar gider. Ayrı ayrı nesnelerin birbirine bağlanmaları en sonunda töze, tanrıya ulaşır. Bundan dolayı tözün bir etkisi olan modus, tek tek görünüşler, nesneler sonunda ancak töz ile anlaşabilir. Ayrı ayrı fenomenler, moduslar dıştan birbirlerine ne kadar bağlı olurlarsa olsunlar hepsi de tek, sonsuz tözün sadece belirlenimleridir. Tözün kendisini şu ya da bu biçimde göstermiş olmasıdır. Buna göre yaratıcı doğa, yaratılmış doğanın her noktasında etkilidir. Okazyonistler de Tanrı'yı bu evrende biricik etkin neden diye anlamışlardı. Geri kalan bütün nedenler Tanrı'nın etkinliği, özünü geliştirmesi, düşündüklerini gerçekleştirmesi için birer vesileden başka bir şey değildirler. Gerçi Spinoza'ya göre de asıl neden Tanrı'dır ama onunla okazyonistler arasında yine de temelli bir ayrılık var. Göring ile Malebranche'da Tanrı yaradandır. Spinoza'ya göre ise var olanın genel özüdür. Bilimcilere göre Tanrı evreni istenciyle yaratmıştır. Oysa Spinoza'ya göre evren Tanrı'nın özünden zorunlu bir sonuç olarak çıkmıştır. Tanrı evreni yaratmamıştır. Evrenin kendisidir. O nesnelerde bunların genel özü olarak bulunur. Nesneler de onun gerçekliğinin birer görünüşü, birer modusudurlar. Spinoza'nın Nicolaus Cusanus ile Gordino Bruno'dan alıp kullandığı Natura Naturans ve Natura Naturata deyimlerini bu anlamda anlamalıdır. Tanrı doğanın genel özü olarak Natura Naturans, kendilerinde bu özün çeşitli görünüşler kazandığı nesnelerin tümü olarak da Natura Naturata'dır. Bir de Spinoza'nın öğretisinde neden ile etki aynı şey olduklarından, yaratıcı yarattığından başka bir şey olmadığından, yaratıcı doğa derken buradaki yaratıcı kuvvet yapıtının dışında bulunan bir şey diye düşünülmemelidir. O yapıtının kendisindedir, içindedir. İşte moduslar, tanrısal özün bu anlamda birer görünüşüdürler, bu öz bunlarda ve bunlarla vardır. Spinoza modusları sonsuz ve sonlu diye ikiye ayırır. Sonsuz moduslar Tanrı'nın öncesiz sonrasız özünden doğrudan doğruya çıkarlar. Sonlular ise meydana gelmeleri için bir başka modusu gerektirirler. Sayısız olan sonlu moduslar da her birilerini gerektirdiklerinden sonsuz moduslar içlerinde sonlu modusların ortaya çıktıkları sonsuz birer bağlantıdırlar. Uzam atributumunda yani madde dünyasında sonlu moduslar uzay içindeki sayısız fenomenlerdir. Sonsuz modus ise durgunluk ile harekettir. Maddenin bütün değişiklikleri içinde durgunluk ile hareket arasında değişmeden kalan bir oran vardır. Descartes'in hareket miktarının değişmezliği yasası. Düşünce atributumundaki yani ruhun dünyasında sonlu moduslar psişik olaylardır. Sonsuz modus ise sonsuz düşüncedir. Sonsuz düşünce de bütün ruhi fenomenlerin değişmesi için de hep aynı kalır. Tanrısal özün nesnelerde sonlu moduslar olarak görünmesi karşısında bir de evrenin bütünü, evrenin düzeni vardır. Bu evren düzeni de içinde sonlu modusların, fenomenlerin yer aldığı sonsuz bir bağlantı yani sonsuz bir modustur. Tek tek nesneler, moduslar Tanrı'nın özünden, tözden zorunlulukla türerler. Matematik bir sonuç gibi çıkarlar. Nasıl üçgenin tanımından üçgenin açılarının iki dik açıya eşit olduğu sonucu çıkıyorsa nesneler de tanrısal özden böyle bir sonuç olarak çıkarlar. Modus'un töze ilgisi bir matematik sonuç ilintisidir. Evrenin tanrısal özden türeyişini mantık-matematik kategorileriyle kavrayan Spinoza'nın bu anlayışında geometrik yöntemin nasıl bir dünya görüşüne çevrildiğini de görüyoruz. Geometrik yöntem onun felsefesinin yalnız dış biçimini değil, içini de, düşünüş ve görüşünü de belirlemiştir. Ancak matematikteki sonuç çıkarma zaman içinde geçen bir şey olmayıp zamansız bir bağlamadır. Üçgenin açıları toplamının iki dik açıya eşit olması şu ya da bu zamanda meydana gelip de bir zaman sonra değişecek olan bir ilinti değildir. Bu hep böyleydi ve hep böyle kalacaktır. Bu zaman dışı yani öncesi sonrasız olan bir bağlılıktır. İşte Spinoza nesneler tözden zorunlu olarak çıkarlar derken böyle zamansız bir türeyişi göz önünde bulundurmaktadır. Bundan dolayı Spinoza'ya göre oluşu zaman içinde görüp kavramak bulanık ve gerçeğe uygun olmayan bilgiye vardırır. Açık ve seçik ve upuygun bir bilgi olan ve olması gereken felsefe gerçeği zamansız olarak görmelidir. Spinoza'nın deyişiyle öncesi sonrasız bir bakımdan kavramalıdır. Spinoza'nın bu görüşünde Tanrı'nın etkinliği canlı bir yaratım olamıyor. Giordano Bruno ya da okazyonistlerde olduğu gibi her şeyin nedeni olan Tanrı canlı bir varlık değil, yalnız lojik matematik bir sebeptir. Evren de böyle bir sebepten meydana gelmiş olan bir sonuçtur. Bu öğretide reel bir ilgi olan neden-etki bağlantısı, lojik bir ilgi olan sebep-sonuç bağlantısı ile birlikte tutulmalıdır. Bunun içindir ki sonucun sebepten çıkması aynı zamanda bütün reel oluşların şemasını da vermektedir. Bundan dolayı Spinoza'nın bir öncesiz sonrasız matematik lojik bağlantılar sistemi olan evreni cansız, donmuş bir düzen gibi görünür. Boş uzay gibi bir şey olan bu matematik şema içinde sayısız oluşların nasıl meydana geldiğini anlamak epey güç oluyor. Spinoza modusun tözün zorunlu, matematik bir sonucu olduğu görüşünü nesnelerin kendi aralarındaki ilgilere de uygular. Her nesne başka bir nesnenin her olayda başka bir olayın zorunlu bir sonucudur. Böylece bütün nesneler sonsuz bir bağlantı içinde yer alırlar. Bu bağlantı kesintisizdir, aralıksızdır. Bundan dolayı evren içinde rastlantı olamaz ancak gerçek nedeni tanımamak, bilmemek bize rastlantıyı düşündürür. Her bir atributum içindeki olaylar bir nedenler zinciriyle birbirlerine bağlıdırlar. Her atributum çerçevesinde olup bitenleri onun kendi öz bağlantısı bakımından anlamalıdır. Bu anlayışı Spinoza'yı madde dünyasında sonsuz modusu, genel yasası, hareketiyle durgunluk olan uzam atributumunda tamamıyla mekanist olan doğa görüşüne vardırmıştır. Bütün maddi fenomenler ancak maddi olan nedenlerle açıklanmalıdır. Cisimler birbirlerinden özleri bakımından değil, yalnız hareket ve durgunluk bakımından ayrılırlar. Hareket yasaları doğa ile aklın öncesi sonrasız yasalarıdır. Gerek bu mekanist görüşü, gerekse her atributun kendi içinde kavranabilir anlayışı, Spinoza'yı madde dünyasında her türlü teolojik açıklamayı kendiliğinden redde götürmüştür. Madde dünyasındaki olaylar yine maddi olan nedenlerle açıklanabilir. Bu dünyaya erek, finis kavramını karıştırmak yanlıştır çünkü erek düşünce atributunun bir kavramıdır. Madde dünyasındaki olayların akışı maddi nedenlerin matematik zorunluluğuna bağlıdır. Bundan dolayı maddi doğada ne rastlantı ne erek ne de mucize olabilir. Spinoza'ya göre düşünce atributumu ruh içindeki olaylar da oluşlarında sıkı bir zorunluluğa bağlıdırlar. Ruhda olup bitenler de matematik bir zorunlulukla birbirinden çıkarlar. Burada da hiçbir olay, bir tasarım ya da istençli bir karar yoktur ki kendisinden önceki bir olay tarafından belirlenmemiş olsun. Bu düşüncesi de Spinoza'yı doğal olarak istenç özgürlüğünü tanımlamaya redde götürmüştür. İstenç özgürlüğünü onun gibi bir kimsenin böylesine sert ve kesin biçimiyle reddetmiş olduğu söylenebilir. Spinoza, özgürlük denilen şeyi bir kuruntu sayar. Bu kuruntuya eylemlerimizin gerçek nedenlerini bilmememiz yüzünden kapılırız. Havaya fırlatılmış olan bir taş düşebilseydi, kendi özgür istenciyle yere düşmekte olduğunu sanırdı. Ayrıca, kararlarımız pek de çok hatırlamamıza bağlıdır. Hatırlama da kendisine öyle pek kesin olan egemen görünebildiğimiz şey değildir. Gerçek özgürlük, Spinoza'ya göre kendi doğamızın zorunluluğuna ayak uydurmaktadır. Burada da Spinoza felsefesinin sarsılmaz lojik niteliğiyle karşı karşıyayız. Sistemi taşıyan ana düşünce burada da tutarlı olarak sonuna kadar düşünülüyor. Beden ile ruhun ilgileri sorunu Descartes felsefesinin geriye bıraktığı bir güçlüktü. Descartes'in kendisi beden ile ruhu yapı ve işleyiş bakımından birbirinden büsbütün ayrı olan iki töz diye ayırmış, bunların arasındaki bağlantıyı bir birlikte işleme, bir karşılıklı etki olarak anlamıştı. Hatta beyindeki kozalaksı bezi iki ayrı yönden gelen etkilerin ayarladığı merkez diye göstermiştir. Descartes'in bu açıklaması daha önce birbirinden kesin olarak koparılıp ayrılmış olan bu iki tözü birbirine yeniden bağlamak için inandırıcı bir çözüm değildi. Descartes'ten sonra bu sorunun güçlüğünü kendilerine başlıca bir kaygı edinen okazyonistler, Göllings ile Malmbrush, güçlüğü yenmek için işin içine Tanrı'yı karıştırmışlardı. Onlara göre beden ve ruhun birbirleriyle doğrudan doğruya bir bağlantıları yoktur. Bunlar kendi başlarına aralarında bir bağlantı kuramazlar. Onları birbirlerine bağlayıp birlikte işlemelerini sağlayan Tanrı'nın aracılığıdır. Ancak böyle demekle okazyonistler de sorunu çözmüş olmuyorlardı. Ruh ile bedeni böylesine birbirinden ayırınca, işin içine Tanrı da karışsa bunların işbirliği etmelerini anlamak güçtür. Descartes'inkinden de, okazyonistlerinkinden de başka olan töz öğretisiyle Spinoza bu sorunu kolaylıkla çözer. Descartes'in başlı başına birer töz saydığı ruh ile cisim, onun felsefesinde töz olmaktan çıkıp tek, sonsuz tözün, Tanrı'nın birer öz niteliği olmuşlardı. Ama her atributum da içindeki moduslarla kendi içine kapalı bir bağlantıydı. Onun içindir ki uzamın bir modusu düşüncenin bir modusuna ya da tersine bağlanamazdı. Ancak birbirine kapalı birer sistem gibi olan atributumlar sonunda tanrısal tözle birleşiyorlardı. Her atributum, ruh olsun, madde olsun, kendi modusları sistemiyle Tanrı'nın özünden zorunlulukla çıkmıştı. Tanrı'nın özü de her şeyde aynı kalıp aynı olduğuna göre atributumlardaki modusların sistemi birbirlerine paralel olacaklardır. Başka bir deyişle bir atributumdaki her bir modusa öteki atributumdaki bir modus paraleldir. Atributumlardan birindeki modusların oluşuna öteki atributumdaki modusların oluşu da paraleldir. Spinoza'nın deyişiyle gerçek dünyanın yani nesnelerin düzeniyle ideal dünyanın, idelerin düzeni birdirler. Ruh ile bedenin görünürde birbirleri üzerinde etkileri var. Çünkü bunlar zorunlu olan oluşlarında birbirlerini her an karşılarlar. Her an birbirlerine paralel bulunurlar. Bu paralelizm yüzünden maddi dünyadaki her fenomen ruhta kendisini karşılayan bir temsilci bulur. Bir içgüdüyü duyduğumuzda ya da bir karar verdiğimizde madde dünyasında hareket ve durgunluk yasalarına göre bir şeyler olur. Yalnız bu arada olanlar hep aynı bir tözde olup biten aynı şeylerdir. Ama başka başka atributumlar açısından yani çeşitli bakımlardan görülmektedirler. Aralarında Descartes'te olduğu gibi karşılıklı bir etki değil de yalnız bir paralelizm olan insanın fizik yönüyle psişik yönü Spinoza'ya göre gidişleri bakımından birbirlerine tamamıyla uygundurlar. Birincisinin yetkin ya da eksik olması ötekinin de yetkin ya da eksik yapar. Fizik organizma sağlam ve güçlü ise ruhi hayatta buna uygun bir nitelik kazanır ve benzeri. Spinoza'nın bu düşüncesini bir materyalizm diye anlayanlar olmuştur. Ancak Spinoza'nın öğretisinde insanın her iki yönünün de Tanrı'nın özünden zorunlulukla çıktığı düşünülürse bu materyalizm şüphesinin pek yerinde olmadığı anlaşılır. Spinoza'nın psikolojisinde duygu hayatını incelemesi pek tanınmıştır. İstenç ve ahlak görüşünü Spinoza duygu öğretisinin üzerine kuracaktır. Descartes de psikolojisinde başlıca duygulanımlar, affection üzerinde durmuştu ve bütün duygu hayatına temel olan ana duyumlarını aramıştı. Spinoza da aynı şeyi yapar. O da temel öğeleri arar ve bunu kendimizi koruma ya da varlığımızı koruyup sürdürme isteğinde bulur. Ona göre kendi varlığımızı koruma ve ilerletme isteği, duygusu bütün varlığımızı egemen olan bir zemberektir. Bu istek fizik organizmada kendini kör, bilinçsiz bir korunma isteği olarak gösterir. Ruhi hayatımızda ise kendimizi korumak için bilinçli bir istenç halini alır. Kendimizi koruma duygusuna aykırı olan her şeyden kaçar, bunu destekleyen her şeyi elde etmek isteriz. Bir şeyin iyi veya kötü olduğuna da bu yönde hüküm veririz.